Ayrım 15. Bölüm 12. 7. gün. Konuşma. Sayfa 155. Narkotikteki çocuklardan biri onu tanıdı, dedi Scar. Vetle senin fotoğrafını gösterdiğim dedektiflerden biri onu Skipergata ile Tolbugata'nın kesiştiği kavşakta birkaç kez gördüğünü söyledi. Harry'nin odasındaki pazartesi sabahı kahvaltısına katılmak için ısrar eden Hagen, kavşakta ne var ki? Diye sordu. Scar, amirinin şaka yapıp yapmadığını anlamak için ona şüpheyle baktı. Torbacılar, fahişeler, müşteriler. Onları Plata'dan kovalayınca yeni mekan orası oldu. Sadece orada mı varlar diye sordu Hagen çenesini çıkararak. Bana artık daha çok yere dağıldıkları söylendi. Orası merkez konumunda dedi Scar. Ama tabii ki borsa binasının yanında Norges Bankası'nın etrafında da varlar. Ayrıca Astrup Fearnley Sanat Müzesi'nin, Gamle Logan Konser Salonu'nun ve Church Mission Cafe'nin oralarda da. Harry sessiz bir şekilde esneyince durdu. Kusura bakmayın dedi Harry. Zor bir hafta sonu geçirdim de. Sen devam et. Dedektif onu mal alırken hiç görmemiş. Vetlesen'in Leon oteline uğradığını düşünüyor. O esnada Katrin Bratt kapıdan girdi. Bakımsız haline, solmuş tenine ve yarı açık gözlerine rağmen Bergendilere has neşeli bir selamla kendisine boş bir sandalye bakındı. Björnholm sandalyesinden fırlayıp Katrin eliyle buyur etti ve başka bir sandalye bulmaya gitti. Skipergata'daki Leon mu? Diye sordu Hagen. Orası uyuşturucu satılan bir yer mi? O da olabilir dedi Scar. Ama ben daha çok kapıdan girip çıkan siyahi hayat kadınları görüyorum. O yüzden masaj salonu denilen yerlerden biri olduğunu tahmin ediyorum. Pek değil, dedi Katrin Bratt onlara sırtı dönük bir halde portmanto ve paltosunu asarken. Masaj salonları iç pazarın bir parçası ve şu anda Vietnamlıların elinde. Banyolilerde, nezih muhitlerde takılıyorlar. Asyalı kadınları kullanıyorlar ve Afrika dış pazarının olduğu bölgelerden uzak duruyorlar. Dışarı asılmış bir ucuz oda afişi gördüğümü hatırlıyorum, dedi Harry. Bir geceliği 400 krondu. Doğru, dedi Katrin. Kağıt üstünde bir günlük tutulan küçük odaları var. Ama gerçekte saatlik çalışıyorlar. Siyahi parası. Müşterilere makbuz falan verilmiyor. Ama esas parayı götüren otelin sahibi beyaz. Hanımefendi tam üstüne bastı. Scar Hagen'e bakarak sırıttı. Bergen ahlak masasından gelen birinin Oslo'daki genel evleri bu kadar çabuk öğrenmesi şaşırtıcı. Her yerde aynı, dedi Katrin. Katılmadığın bir şey varsa bahse girmeye ne dersin? O da otelin sahibinin Pakistanlı oluşu, dedi Scar. 200 kağıt. Anlaştık. Pekala, dedi Harry ellerini çırparak. O zaman niye burada oturuyoruz? Leon otelinin sahibi doğudaki Solör kentinden gelmiş olan Bör Hansen'di. Müşterilerin ayakkabılarıyla içeriye girip siyah harflerle resepsiyon yazan tabelanın altındaki tezgahın üzerinde uzanan aşınmış parkelere bıraktığı çamurlu kar lekeleri gibi gri beyaz bir ten rengi vardı. Ne müşteriler ne de Bör İmla ile pek ilgilenmediği için tabela ilk asıldığı günden yani 4 seneden beri orada duruyordu. Böre Oteli açmadan önce İsveç'e gidip kitabı mukaddes satmış, Svinesund'da ıskartaya çıkarılmış porno filmlerle sınır ticareti yapmayı denemiş ve bu süre zarfında dans müzisyeni ile vaiz arasında gidip gelen tuhaf bir aksan edinmişti. Svinesund'da erotik dans yapan Rus Natasha'yı tanımış, kızın Rus patronun elinden güç bela kaçarak oraya geldiğini öğrenmişti. Natasha'nın artık yeni bir ismi vardı. Ve Böre ile beraber Oslo'da yaşıyordu. Böre, Leon'u bir nedenle artık ülkesinde kalamayan üç sırttan devralmış ve bıraktıkları yerden devam etmişti. Kısa süreli, genellikle çok kısa süreli oda kiralanan otelin işleyiş şeklini değiştirmek için sebep görememişti çünkü. Otelin kasasına bu şekilde nakit para giriyor ve müşteriler kalite standartlarını ya da odaların temizliğini umursamıyordu. Güzel işti. Kaybetmek istemeyeceği bir iş. O yüzden önünde dikilen iki kişiyi hele hele polis kimliklerini görünce onlardan anında nefret etti. Kısa saçlı, uzun boylu adam tezgaha bir fotoğraf koydu. Bu adamı daha önce gördün mü? Böre Hansen başını iki yana salladı. Aradıkları insanın kendisi olmadığını görünce her şeye rağmen rahat bir nefes almıştı. Adam dirseklerini tezgaha dayayıp öne eğilerek emin misin diye sordu. Böre fotoğrafa bir kere daha bakarken adamın kimliğini daha yakından incelemediğine pişman oldu. Bu herif polisten daha çok sokaklarda sürten keşlere benziyordu. Arkasındaki kız da pek polis gibi durmuyordu. Arıza tipli, kaltak tipliydi. Ama diğer her şeyle bir hanımefendi olduğu kesindi. Onu yolmayacak adam akıllı bir pezevenk bulsa şimdi kazandığının en az 5 katını kazanırdı. Senin burada genel ev işlettiğini biliyoruz, dedi erkek polis. Ben yasalara uygun bir otel işletiyorum. Ruhsatım var. Tüm belgelerim tam. Görmek ister misiniz? Böyle resepsiyonun hemen arkasındaki küçük yazıhaneyi gösterdi. Polis bu söylediğini reddeder gibi salladı başını. Hayat kadınlarını ve onların müşterilerini oda kiralıyorsun. Bunu yapmak yasalara aykırı. Bakın, dedi Börr yutkunarak. Konuşma korktuğu bir yönde gitmeye başlamıştı. Oda ücretini ödedikleri müddetçe misafirlerimin içeride ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiriyor dedi polis kısık bir sesle. Şu resme yakından bak bakalım. Böyle baktı. Fotoğraf seneler önce çekilmiş olmalıydı. Çünkü epey genç gösteriyordu. Genç ve umursamaz. Yüzünde en ufak bir umutsuzluk ya da keder belirtisi yoktu. Benim bildiğime göre Norveç'te fuhuş suç değil dedi Böre Hansen. Evet değil dedi kadın polis ama genel ev işletmek suç. Böre Hansen kızgın görünmek için elinden geleni yaptı. Bildiğin gibi polisin düzenli aralıklarla otellerin yönetmelikleri uygun olup olmadığı tespit etmesi zorunlu dedi erkek polis. Yangın durumunda her odanın acil çıkışı var mı gibi mesela. Ya da yabancı misafirlerin kayıt formlarını ibraz edebiliyor musun? Polisin misafirlerle ilgili sorularını alacak bir faks makinen var mı? Ya da vergi levhanı gösterebiliyor musun? Böyle durduğu yerde sendeledi. Derken erkek polis bitirici vuruşu yaptı. Sivil polisin son haftalarda otele girip çıktığını tespit ettiği bazı müşterilere ait kayıtları incelemesi için dolandırıcılık şubesi ekibimizi buraya göndermeyi düşünüyoruz. Böre Hansen'in içi bulanmaya başlamıştı. Natasha'yı ev kredisini düşündü. Kucağında kitabı mukaddeslerle kapı kapı dolaştığı o buz gibi zifiri karanlık kış akşamları aklına gelince panikledi. Ama göndermeyebiliriz de, dedi erkek polis. Öncelik meselesi. Emniyetin elindeki sınırlı kaynağı nasıl kullanacağına göre değişir. Değil mi Brad? Kadın polis başını salladı. Haftada iki kez gelip oda tutar, dedi Böre Hansen. Her zaman aynı odaya. Bütün gece kalır. Bütün gece mi? Birden fazla ziyaretçisi olur. Siyah mı beyaz mı diye sordu kadın. Siyah. Sadece siyahlar gelir. Kaç tane? Bilmiyorum. Değişir. Bazen 8, bazen 12. Kadın polis aynı anda mı diye sordu hayretle. Hayır, sırayla. Kimisi çiftler halinde gelir. Sokaklarda da genelde çift gezerler zaten. Tanrım dedi adam. Böre Hansen başını oynatmakla yetindi. Hangi isimle kayıt yaptırıyor? Hatırlamıyorum. Ama misafir defterinden bulunabilir değil mi? Ya da kayıtlardan. Böre Hansen'in gömleğinin arkası parlak ceketinin altında terden sırılsıklam oldu. Doktor Beyaz diyorlar. Kadınlar o isimle soruyor yani. Doktor mu? Benim bir bilgim yok. O Böre Hansen tereddüt etti. Söylemesi gerekenden daha fazlasını söylemek istemiyordu. Öte yandan polise yardım etmeye istekli olduğunu da gösterme arzusundaydı. Ne de olsa bu müşteriyi çoktan kaybetmişti artık. Yanında hep şu büyük doktor çantalarından taşır. Ve her seferinde şey ister. Fazladan havlu. Oo dedi kadın. Kulağa kötü geliyor. Odasını temizlerken hiç kan gördün mü? Otel sahibi bir şey demedi. Tabii odayı temizliyorsan diyerek düzeltti diğer polis. Temizliyor musun? Böyle iç geçirdi. Çok değil. Yani şey kadar. Duraksadı. Diğer odaları temizlediğin kadar mı? Diye sordu kadın polis alaycı bir tonla. Böyle bir anda onlara zarar verdiğini sanmıyorum diyiverdi. Bunu söylediğinden anından pişman oldu. Erkek polis hiç beklemeden niyeymiş o diye sordu. Böyle omuzlarını sikti. Zarar görseler tekrar gelmezler herhalde. Sadece kadınlar mı geliyor? Böyle başını aşağı yukarı salladı. Ancak bir şey erkek polisin gözünden kaçmadı. Boyun kaslarında bir kasılma. Kan çanağına dönmüş göz çeperlerinde ufacık bir kıpırtı. Ya erkekler? Diye sordu. Böyle başını sağa sola salladı. Meslektaşıyla aynı kokuyu alan kadın polis peki erkek çocukları? Dedi. Böre Hansen başını yine iki yana salladı. Fakat beyni farklı seçenekler arasında seçim yaparken o yaşadığı minik belli belirsiz tereddüt göründü. Çocuk dedi erkek polis saldırıya geçecekmiş gibi alnını eğerek. Buraya çocuk çağırdı mı? Hayır diye bağırdı Böre tüm bedenini kaplayan teri hissederek. Asla. Orada çizgimi çekerim işte. İki sefer çocuk geldi ama odaya giremediler. Anında kapı dışarı ettim. Afrikalılar mı? Diye sordu adam. Evet. Erkek mi yoksa kız çocukları mı? İkisi de. Yalnız mı geldiler diye sordu kadın. Hayır kadınlarla. Anneleri olmalı. Ama dediğim gibi hiçbirini odaya sokmadım. Buraya haftada iki kez geldiğini söyleyin. Hep aynı günlerde mi gelir? Pazartesileri ve perşembeleri. Akşam 8'den gece yarısına kadar. Her zaman tam vaktinde gelir. Bu gece de burada mı yani? Dedi adam arkadaşına bakarak. Pekala yardım için sağ ol. Böyle ciğerindeki havayı boşalttı ve dakikalardır parmak uçlarında dikildiği için bacaklarına sızladığını fark etti. Benim için zevkti dedi. Polis memurları kapıya doğru yürüdü. Böyle çenesini kapatması gerektiğini biliyordu. Ama bir söz alamazsa o gece gözüne uyku girmeyecekti. Şey dedi polisler giderken. Şey konusunda anlaştık değil mi? Erkek polis döndü. Tek kaşını şaşkınlıkla havaya kaldırdı. Hangi konuda? Böyle yutkundu. Şu şey işte teftiş. Adam çenesini kaşıdı. Gizlediğin bir şeyler olduğunu mu söylüyorsun yani? Böyle gözlerini kırpıştırdı. Ardından abartıyla patlattığı tiz ve gergin kahkahayı duydu. Yo yo tabii ki hayır. Ha ha ha. Burada her şey usulüne uygun. Harika. O halde gelirlerse korkacak bir şeyin yok demektir. Teftişler benim sorumluluğumda değil ne yazık ki. Polisler kapıdan çıkarken Börre karşı çıkmak bir şey demek için ağzını açtı. Ama ne diyeceğini bilemedi. Harry odasına girer girmez telefon çaldı. Arayan Raquel'di. Ödünç aldığı bir DVD'yi geri vermek istiyordu. Harry, The Rules of Attraction mı? Diye tekrarladı şaşırarak. O sende miydi? Hak ettiği değeri görmemiş modern filmlerden biri olduğunu söylemiştin. Evet ama sen öyle filmleri sevmezsin ki. Yanılıyorsun. Yıldız Gemisi askerlerini sevmemiştin. Dandik bir maço erkek filmi de ondan. Eleştirel bir film o, dedi Harry. Neyin eleştirisi? Amerikan toplumunun doğasındaki faşizm. Hardy kardeşlerin Hitler gençliğiyle buluşması gibi. Yapma Harry, uzak bir gezegende dev böceklerle savaşmak ne o zaman? Yabancılara duyulan korku. Her neyse, ben senin 70'li yıllara ait filmlerini seviyorum asıl. Şu dinleme cihazı ile ilgili o neydi? Konuşma, dedi Harry. Coppola'nın en iyi filmi. Evet o. İşte o film hak ettiği değeri gerçekten görmemiş mesela. Hayır görmüş diyerek iç geçirdi Harry. Sadece unutulmuş bir film. Zamanında Oscar'da en iyi film için aday oldu. Bu akşam birkaç arkadaşımla yemeğe çıkacağım. Eve dönerken filmi sana bırakabilirim. Gece yarısı gibi uğrasam uyanık olur musun? Belki. Yemeğe giderken bıraksan olmaz mı? Benim için biraz zahmetli olacak ama öyle diyorsan olur tabii. Cevabı çabucak vermişti. Yine de Harry'nin o tereddüt anını fark etmeyeceği kadar çabuk değildi. Hem dedi Harry. Neyse zaten evde uyuyamıyorum. Küf soluyorum. Nefesim daralıyor. Nasıl yapalım biliyor musun? Ben dönerken apartman girişindeki posta kutusuna bırakayım. Sen de kalkmak zorunda kalmazsın. Olur mu? Olur. Telefonu kapattılar. Harry elinin titrediğini gördü. Nikotinsizlikten olduğuna karar vererek asansöre yöneldi. Catherine koridorda yürüyenin olduğunu biliyormuş gibi odasından çıktı. Espen Lepswick'le görüştüm. Bu geceki iş için adamlarından birini gönderebilirmiş. Güzel. E iyi haber ne? Ne iyi haberi? Gülümsüyorsun da. Ben mi? Mutluyum demek ki. Neden? Harry hafifçe cebine vurdu. Sigara. Önünde bir fincan çayla mutfak masasında oturan Eli Kıval, bulaşık makinesinin huzur verici gümbürtüsü eşliğinde bahçeyi izliyordu. Siyah telefon tezgahının üzerindeydi. Ahizeyi elinde o kadar çok sıkmıştı ki ateş gibi ısıtmıştı. Ama yanlış numaraydı. Trig ve balık grateni afiyetle yerken bunun en sevdiği yemek olduğunu söylemişti. Gerçi çoğu yemek için aynısını söylerdi. İyi bir çocuktu. Bahçedeki çimenler kahverengi ve ölü görünüyordu. Yağan kardan eser kalmamıştı şimdi. Kim bilir? Belki de tüm o gördükleri bir rüyadan ibaretti sadece. Amaçsızca derginin sayfalarını karıştırıyordu. Trig ve eve geldikten sonraki ilk birkaç gün anne oğul beraber vakit geçirmeleri için izin almıştı. İkisi baş başa güzel güzel laflarlar diye düşünmüştü. Oysa oğlu şimdi salonda Andreas'la birlikte oturuyordu ve uğruna işten izin aldığı şeyi onunla yapıyordu. Sorun değildi. Konuşacak daha çok şeyleri vardı ne de olsa. Birbirlerine o kadar benziyorlardı ki. Havadan sudan laflamayı gerçekleri her zaman yeğlerdi zaten. Çünkü gerçekleri konuşurken daima bir yerde durmak zorundaydılar. O dev duvarı aşmak imkansızdı. Çocuğa Andreas'ın babasının ismini vermelerini seve seve kabul etmişti elbette. Bari adını Andreas'tan alsın istemişti. Doğumdan önce olan bitenleri Andreas'a anlatmasına ramak kalmıştı. Boş otoparkı, karanlığı, kardaki kara lekeleri, her şeyi anlatası gelmişti. Boynuna dayanan bıçağı ve yanağına vuran meçhul nefesi de. Eve dönüş yolunda adamın spermi külodunu akarken tümünün vücudundan akıp gitmesi için Tanrı'ya dua etmişti. Ne var ki duası kabul olmamıştı. Daha sonrasında Andreas rahip olmasaydı ve kürtaja bu kadar katı yaklaşmasaydı, daha da önemlisi kendisi bu kadar korkak olmasaydı hayatının nasıl bir hal alacağını düşünmüştü sayısız kez. Trigven'in olmadığı bir hayat. Ama o duvar, o sarsılmaz sessizlik duvarı ta o zamandan örülmüştü bile. Trigven'in Andreas'a bu kadar benzemesi onun için bir umut ışığı olmuş, küçücük de olsa içinde bir kıvılcım çakmıştı. O heyecanla kimselerin onu tanımadığı muhitlerinden birindeki bir kliniğe giderek yastıklardan topladığı iki saç telini teslim etmişti. DNA denen bir tür genetik parmak izinin kodunu çıkarmak için iki telin bile yeterli olduğunu okumuştu bir yerlerden. Klinikte saç tellerini babalık vakalarında bu yeni yöntemi kullanmaya başlamış olan Rick Hospitalet'teki adli tıp kurumuna göndermişti. İki ay sonunda tüm şüpheleri son bulmuştu. Otopark, kara izler, yüzündeki nefes, duyduğu acı hiçbiri rüya değildi. Tekrar telefona baktı. Yanlış numaraydı tabii ki. Başka ne olabilirdi ki? Hattın diğer ucunda duyduğu soluklar da beklenmedik bir sesi duyunca şaşkınlıkla verilen tepkinin telefonu kapatıp kapatmama konusunda duyulan o kararsızlığın sonucu olmalıydı. Hepsi bu işte. Harry hole gitti ve diyafonu açtı. Oturma odasındaki hoparlörden gelen Franz Ferdinand'ın seslerinin arasında kim o diye bağırdı. Yanıt yoktu.
Sophie's Gate'den geçen bir arabanın uğultusunu duydu sadece. Kim o? Selam, benim Raquel. Uyuyor muydun? Sesinden içkili olduğu anlaşılıyordu. Çok sarhoş değildi. Ama sesini ve kahkahasını, kelimelerin üzerine serpiştirdiği o güzel ve içten kahkahasını yarım ton daha yükseltmeye yetecek kadar içmişti. Hayır dedi Harry. Gecen nasıl geçti? Güzeldi. Saat daha 11. Kızlar erken kalkmak istedi. Malum yarın iş günü. Harry zihninde canlandırdı bunu. O muzip halini, gözlerde parlayan çakır keyifliği düşündü. Filmi getirdim dedi Raquel. Posta kutuna bırakmamı istiyorsan sanırım önce kapıyı açmalısın. Doğru. Harry apartmana girmesi için parmağını kaldırıp düğmeye bastı ve bekledi. Şimdi önünde kısa bir zaman dilimi olduğunu biliyordu. Önlerinde 1-2 saniyelik bir zaman aralığı ve tercih edebilecekleri bir B planı vardı. B planlarını oldum olası severdi. Ama bu seferkinin yaşanmasını istemediğinden emindi. Atlatması çok zor, çok acılı oluyordu çünkü. Öyleyse göğsünün neden iki kalbi varmış gibi inip inip çıkıyordu. Neden bir an önce apartmana girip işini halletsin ve binadan da aklından da çıkıp gitsin diye düğmeye hemen basmamıştı. Parmağını sert plastik düğmeye koyup beklerken aklından bunlar geçti. İstersen, dedi Raquel, yukarı da getirebilirim. Harry daha konuşmadan sesinin başka birinin sesi gibi çıkacağını biliyordu. Zahmet etme dedi. İsimsiz olan posta kutusu benimki. Ona bırakırsın. İyi geceler. İyi geceler. Düğmeye bastı, oturma odasına döndü. Franz Ferdinand'ın sesini iyice açtı ve düşüncelerini aklından def etmeyi, kavgaya tutuşan aptalca hislerini unutup yalnızca sesi ve düzensiz gitar ataklarını dinlemeyi istedi. Öfkeli, kırılgan ve bilhassa iyi çalınmayan İskoç ritimlerini. Ama telaşlı akor dizisine başka bir ses daha karıştı. Harry müziği kıstı ve kulak kesildi. Tam yeniden açacaktı ki bir ses işitti. Tahtaya sürtünen bir zımbara yandırıyordu ya da yere sürünen ayakkabıları. Hole yürüdü ve kapının dalgalı camının ardına dikilen bir silüet gördü. Kapıyı açtı. Diyafona seslendim ama, dedi Raquel özür diler gibi bakarak, öyle mi? Elindeki DVD kutusunu salladı. Kutuya sığmadı. Harry bir şey diyecekti ki, bir şey söylemek istiyordu. Ama kolunu uzatarak onu tuttuğu gibi kendine çekmiş, vücudunu sımsıkı kavrarken soluk soluğa kalışını izitmiş, aralanan dudaklarından çıkan kışkırtıcı ve kırmızı dilin kendi diline doğru geldiğini görmüştü bile. Artık diyecek bir şey kalmamıştı. Raquel Harry'e sokuldu. Yumuşak ve sıcaktı. Tanrım diye fısıldadı. Harry onu alnından öptü. Onları hem ayıran hem de birbirlerine yapıştıran ince bir ter katmanıyla kaplıydılar. Tam da Harry'nin beklediği gibi olmuştu. İlk birliktelikleri gibiydi ama gerginlik, beceriksizlik ve sorulmamış sorular yoktu. Ve son birliktelikleri gibiydi. Ama üzüntü ve sonrasında çıkırıklar yoktu. İnsan iyi seviştiği birini bırakabilirdi. Ama Katrin haklıydı. Dönüp dolaşıp aynı kişiye gelirdi. Yine de bu durumun farklı olduğunun bilincindeydi Harry. Raquel için bu eski yuvaya esaslı ve nihai bir ziyaret, bir zamanlar hayatlarının aşkı olduğunu söyledikleri yere son vedaydı. Yeni bir döneme girmeden önce son hoşça kal. Nereye gidiyordu? Daha azına razı geldiği ama daha dayanıklı bir aşka. Raquel, Harry'nin göbeğini okşarken kedi gibi mırıldanıyordu. Raquel'in vücudundaki gerginliği hala hissedebiliyordu Harry. Bu durumu onun için zorlaştırabilir ya da kolay hale getirebilirdi. İkincisini seçti. Vicdan azabı mı? Diye sordu. Raquel'in irkilişini hemen hissetti. Bunu konuşmak istemiyorum, dedi Raquel. O da konuşmak istemiyordu. Tek dilediği onunla sessizce yatmak, nefesini dinlemek ve karnında gelen, gezinen elini hissetmekti. Fakat Raquel'in yapması gereken ne olduğunu biliyordu ve bunu daha da geciktirmek istemiyordu. Seni bekliyordur Raquel, dedi. Hayır, teknisyenle birlikte yarın sabahki anatomi bölümü dersi için kadavra hazırlıyor. Cesede dokunduktan sonra yanıma gelmemesini söyledim. Bu gece kendi evinde kalacak. Ya ben? Diye sordu Harry karanlıkta gülümseyerek. Raquel'in bu geceyi önceden planladığını, böyle olacağını bildiğini düşündü. Benim bu gece cesede dokunmadığımı nereden biliyorsun? Dokundun mu? Hayır dedi Harry. Komodin çekmecesindeki sigara paketi aklına geldi. Hem elimizde henüz ceset falan yok. İkisi de sustu. Raquel'in eli karnında daha geniş daireler çizmeye başlamıştı. Birdenbire neyse birilerinin beni sürekli takip ettiğini hissediyorum, deyiverdi Harry. Nasıl yani? Bilmiyorum. Sürekli izleniyormuşum gibi geliyor. Şimdi bile. Sanki birisinin yaptığı bir planın parçası gibiyim. Anlıyor musun? Hayır. Raquel ona iyice sokuldu. Şu ilgilendiğim dosya. Sanki kişisel olarak işin içindeyim gibi. Şşş. Raquel onun kulağını ısırdı. Sen hep böylesin Harry. Senin sorunun bu. Rahatla. Elini yumuşamış organına götürdü. Harry gözlerini kapadı. Raquel'in kulağına fısıldadıklarını dinledi ve sertleştiğini hissetti. Gece saat 3'te Raquel yataktan kalktı. Harry pencereden giren sokak lambalarının ışığında onu izledi. Kavisli sırtını ve omurgasının gölgesini gördü. Ve Katrin'in Silvia Uterse'nin sırtında Etiyopya bayrağının dövmesi olduğunu söylediğini hatırladı. Bu konuyu sonraki toplantıda açmayı aklının bir köşesine yazdı. Raquel haklıydı. Dosyaları düşünmeden edemiyordu. Her zaman fazla işin içine giriyordu. Harry onu kapıya kadar geçirdi. Raquel dudaklarına hızlı bir öpücük kondurdu ve beklemeden merdiveni inmeye başladı. Söyleyecek bir şey yoktu. Harry kapıyı kapatmak üzereyken dışarıdaki ıslak bot izlerini fark etti. İzleri merdiven boşluğunun karanlığında kaybolana kadar takip etti. Raquel eve gelirken botlarıyla iz bırakmış olmalıydı. Sonra aklına Berhaus fokları yavrulama döneminde erkeğini terk eden ve bir sonraki yavrulama döneminde asla aynı erkeğe dönmeyen dişiler geldi. Biyolojik açıdan mantıklı değildi çünkü. Berhaus fokları zeki canlılar olmalıydı. Ayrım sonu sayfa 168. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Skipergata. Skipergata. Tolbugata. Tollbugata. Norges. Norges. Astrofernei. Astrupfernei. Gamlelogen. Gamlelogen. Church Mission. Churchmission. Leon. Leon. Solör. Solör. Böre Hansen. Böre Hansen. Svensund. Svinsund. Natasha. Nataşa. The Rules of Attraction. Thrules of Attraction. Hardy. Hardy. Coppola. Coppola. Oscar. Oscar.